12. dizin, sayfa 236. 12. kızım. Sorgulayıcısı tam bir hafta ortalarda görünmemişti. Martin hücresinde oturuyordu ve yalnızca Kur'an ona arkadaşlık ediyordu. Böyle devam ederse pek yakında 6666 ayetin her birini ezbere tekrarlayabilen o muhterem topluluğun bir parçası olacaktı. Diğer yandan özel kuvvette geçirdiği yıllar ona pek çok insanda bulunmayan, uzun süre hareketsiz oturabilme ve can sıkıntısıyla tedirginliğe direnme yetilerini kazandırmıştı. Böylece yeniden insanın hücre hapsinde çıldırmasını önleyecek düşünsel iç dünyaya adapte olma alıştırmalarını yaptı. Diğer yandan bu yetenek Edsel hava üstündeki havanın gittikçe daha gerginleşmesinin önüne geçemiyordu. Adamlarını gözden kaybetmişlerdi. Langley'deki Marek Gumiyeni ile Londra'daki Steve Hill sorularıyla onları her gün biraz daha sıkıştırıyorlardı. Predator'a çifte görev verilmişti. Hem kaz ayağının yeniden ortaya çıkması olasılığını göz önünde bulundurarak Resul Hayme'yi gözlemeye devam edecek, hem de Körfez'de ortaya çıkıp Arap emirliklerinde herhangi bir limana demirlemesi halinde Raşa adlı Arap yelkenlisini izleyecekti. Doktor Hattab Guantanamo Bey ile ilgili hikayenin her açıdan doğru olduğunu onaylatır onaylatmaz geri döndü. Bu çok da kolay olmamıştı. Eve gönderilen dört adam karşısında kim olduğunu açıklamaya en ufak bir niyeti bile yoktu. Hepsi de radikal olmadıklarını, Amerikalıların ağına rastlantı eseri düştüklerini defalarca tekrarlamışlardı. Amerikalılar ne düşünüyorlarsa düşünsünler, El-Kaide onların doğru söylediklerini onaylıyordu. İşi zorlaştıran bir başka noktada İsmet Han'ın işbirliğine yanaşmaması yüzünden zamanının büyük çoğunluğunu tekli hücre hapsinde geçirmiş olmasıydı. Bu nedenle diğer mahkumlardan hiçbiri onu yakından tanıma olanağı elde etmemişti. Bölük bölçük birkaç sözcük İngilizce kapmış olduğunu itiraf ediyordu. Ama bunun nedeni bitmek tükenmek bilmeyen sorgulamalar sırasında CIA ajanı ile onun söylediklerini Paştun diline çeviren çevirmenin konuşmalarını can kulağıyla izlemiş olmasıydı. Hatta bütün öğrenebildiklerinden mahkumun kendisine bir kere bile yalan söylemediği sonucunu çıkarmıştı. Afganistan'dan elde etmeyi başarabildiği az bir bilgide Bagram ile Pul-e-Çark hapishanesi arasında cezaevi aracından kaçma olayının doğru olduğunu söylüyordu. Bu olayın İngiliz Büyükelçiliği bünyesindeki ISI şubesinin becerikli şefi tarafından düzenlenmiş olduğunu bilemezdi elbette. Albay Yusuf öfkesini çok inandırıcı bir biçimde sergilemiş, yeniden güçlenmeye başlayan Taliban'ın ajanları da ona inanmışlardı. Ve El-Kaide'nin bu konuyla ilgili sorduğu sorulara hepsi bu yönde yanıt vermişlerdi. Sorgulamaya devam ettiği gün yeniden Tora Bora'daki geçmişimize dönelim diye önerdi. Bana çocukluğunuzdan söz edin. Hattab çok zeki bir adamdı. Ama Martin'in sahte Afgan da olsa Afganistan dağlarını kendisinden çok daha iyi tanıdığını tahmin etmesi mümkün değildi. Eğitim kamplarında geçirdiği 6 ay boyunca Kuveytli dağlarda yaşayan Paştunlarla değil, yalnızca Araplarla bir araya gelmişti. Sayısız not aldı, bu notların arasında Maloko Zayi'nin bahçelerinde yetişen meyvelerin adları bile vardı. Kalemi kağıt üzerinde hızla hareket ediyor, doldurduğu sayfalar çoğaldıkça çoğalıyordu. İkinci oturumun üçüncü gününde İsmet Han'ın yaşamında önemli bir dönüm noktası olan güne geldiler. Bu Tomahawk cruise füzesinin dağı deldiği 20 Ağustos 1998 günüydü. Hattab ah evet gerçekten çok trajik diye mırıldandı. Ve kendisine kefil olabilecek yaşayan hiçbir akrabası bulunmayan tek Afgan olmanız oldukça tuhaf. Bu oldukça olağanüstü bir rastlantı ve ben bir ilim adamı olarak rastlantılardan hoşlanmam. Aslında İsmet Han Guantanamo'da Amerikalılardan neden böylesine nefret ettiğini açıklamaktan hep kaçınmıştı. Kalai Cangi'den sağ kurtulmayı başarıp Camp Delta'ya getirilen başka mahkumların anlattıkları bu boşluğu doldurmuştu. Taliban ordusunda İsmet Han adeta efsaneleşmiş bir karakter haline gelmişti ve kamp ateşlerinin çevresine oturulduğunda büyük bir saygıyla onun asla korku nedir bilmeyen bir kahraman olduğu fısıldanıyordu. Diğer hayatta kalanlar sorgulanırlarken onun bütünüyle yok edilen ailesinden söz etmişlerdi. Hatta kısa bir ara verip karşısındaki adamın yüzüne baktı. İçinde hala ciddi kuşkular taşıyordu. Ancak artık kesin olan bir şey vardı. Bu adam gerçekten İsmet Han'dı. Ama ikinci soru ile ilgili kuşkuları henüz tamamen yok olmamıştı. Amerikalılar tarafından döndürülmüş müydü? Demek bir tür şahsi savaş ilan ettiniz, şahsi bir cihat öyle mi? Ve bugüne dek hiç yumuşamadınız mı? Ve bu konuda tam olarak ne yaptınız? Kuzey İttifakı'na, Amerikalıların müttefiklerine karşı çarpıştım. Ama Ekim ve Kasım 2001'den sonra, dedi Hattab. O zamana dek Afganistan'da hiç Amerikalı yoktu, diye karşılık verdi Martin. Bu doğru. Böylece Afganistan için savaştın ve kaybettin. Şimdi Allah için savaşmak istiyorsun. Martin evet anlamında başını salladı. Şeyhin öngördüğü gibi. O an Doktor Haddam'ın kendinden emin nezaketi onu ilk defa yüzüstü bıraktı. Tam 30 saniye boyunca masada karşısında oturmakta olan kara sakallı yüze ağzı açık baka kaldı. Elindeki dolma kalem adeta havada donup kalmış gibiydi. Sonunda fısıltıyla siz Şeyh ile gerçekten tanıştınız mı? Eğitim kampında geçirdiği onca hafta içerisinde Hattab Usame Bin Laden'i hiç görmemişti. Bir defasından koyu renk camları olan bir Toyota Land Cruiser hemen yanından geçmiş ama durmamıştı. Dünyada herkesten daha fazla saygı duyduğu bu adamı görmek, hatta onunla konuşmak uğruna sol elini feda etmeye hazırdı. Martin gözlerinin içine bakarak başını salladı. Hattab kendisini toplayarak, ''Bana bu olayı en başından itibaren anlatın ve olanları tüm ayrıntılarıyla birer birer aktarın. Hiçbir şeyi atlamayın.'' dedi. Martin anlatmaya başladı. Genç bir delikanlıyken Peşaver yakınlarındaki medreseyi bitirip nasıl babasının laşkarında hizmet etmeye başladığını, diğerleriyle nasıl devriye gezdiğini ve yalnızca sığınılacak birkaç kaya parçasının bulunduğu yamaçta nasıl saldırıya uğradıklarını anlattı. Ne var ki İngiliz subayından hiç söz etmedi. Blowpipe roketinden ve savaş helikopterinin yok edilmesinden de öyle. Yalnızca gök gürültüsü gibi ateş eden makineli tüfeklerden ve Allah'a çok şükür helikopterin cephanesi bitene kadar havalarda uçan bomba ve şarapnel parçalarından söz etti. Baldırında aniden yumruk ya da çekiçle vurulmuş gibi bir ağrı hissettiğini, arkadaşlarının onu omuzlarında dağlardan aşağıya taşıdığını, sonra katırı olan bir adamla karşılaştıklarını aktardı. Sonra onu Jaji'de bir mağara kompleksine götürdüklerini ve kendisini orada yaşayan ve çalışan Suudilere teslim ettiklerini belirtti. ''Peki ya Şeyh? Bana Şeyh'ten söz edin.'' diye üsteledi Hattab. Böylece Martin anlatmaya devam etti. Kuvvetli onun anlattıklarını kelimesi kelimesine not alıyordu. ''Bunu bir kez daha tekrarlayın lütfen.'' ''Bana şöyle.'' dedi. ''Bir gün gelecek, Afganistan'ın sana artık ihtiyacı kalmayacak. Ama Yüce Allah'ın senin gibi bir savaşçıya her zaman ihtiyacı olacak.'' ''Peki ya sonra?'' ''Sargımı yeniledi.'' ''Bunu Şeyh mi yaptı?'' ''Hayır, yanındaki doktor, Mısırlıydı.'' Doktor hatta arkasına yaslanarak derin bir soluk aldı. Elbette şu doktor, İslami cihadı Mısır'dan Şeyh'e getiren ve onunla birlikte El-Kaide'yi kuran, Bin Laden'in dostu ve sırdaşı olan Eyman El-Zevahiri. Önündeki kağıtları toparlamaya başladı. ''Yanınızdan bir kez daha ayrılmak zorundayım. Gidişim bir hafta ya da biraz daha uzun sürebilir.'' Ben dönene dek burada kalmak zorundasınız, hem de kelepçeli olarak. Çok fazla şey gördünüz, çok fazla şey biliyorsunuz. Ama gerçek bir müminseniz ve gerçekten Afgan diye anılan kişiyseniz, aramıza itibarlı bir nefer olarak katılabilirsiniz. Eğer değilseniz... Kuvvetli yola çıktığında Martin hücresine dönmüştü bile. Bu defa Hattab doğruca Londra'ya dönmedi. Hilton Oteli'ne gidip bir gün bir gece hiç durmadan özenle yazdı. Yazılarını tamamladıktan ve işi bittikten sonra doğruca limanın sularına fırlatacağı, hiç kullanılmamış yeni bir cep telefonuyla birkaç görüşme yaptı. Bu konuşmaları dinleyen olmadı. Olsaydı da söylenenler dinleyenlere hiçbir şey ifade etmezdi. Doktor Hattab'ın hala özgür olmasının en önemli nedeni çok dikkatli bir adam oluşuydu. Yaptığı telefon görüşmeleri sonucunda Dubai açıklarında demir atmış olan Raşa'nın kaptanı Faysal Bin Selim ile bir görüşme ayarladı. Öğleden sonra ucuz bir kiralık arabayla Dubai'ye gidip kaptanla konuştu ve ona uzun ve kişisel bir mektup teslim etti. Kaptan mektubu alarak özenle entarisinin derinliklerinde gizledi ve 4000 metre üzerlerinde Predator turlamaya devam ediyordu. İslami terör örgütleri ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar cep ve uydu telefonlarının kendileri için çok tehlikeli olduğunu bilecek kadar çok önemli ajanlarını yitirmişlerdi. Ne de olsa Batı çok ileri bir dinleme ve şifre çözme teknolojisine sahipti. İkinci zayıf noktaları ise büyük miktarların normal banka sistemi üzerinden transferiydi. Bunun tehlikelerinden kaçınmak için yapılan birkaç değişiklik dışında birinci halifelik dönemi kadar eski bir yöntem olan Hundi sistemini kullanıyorlardı. Hundi kayıtsız şartsız güvene dayanan bir kavramdır ve her aklı başında avukat müvekkilini bu yöntemden vazgeçirmeye çalışır. Ama dolandırıcılık yapmaya kalkışacak her para yıkayıcı işinden olacağı ya da başına daha kötü şeyler gelebileceği için buna cesaret edemez. Hundi sisteminde verici parasını A noktası da nakit olarak para kuryesine verir ve ondan kendi payına düşeni çıkardıktan sonra kalan parayı B noktasındaki alıcıya vermesini ister. Para kuryesinin B noktasında güvendiği bir ortağı vardır. Bu çoğunlukla bir akrabasıdır. B noktasındaki bu ortağını arar ve kimliğini kanıtlayan alıcıya parayı nakit olarak vermesini söyler. Memleketlerindeki ailelerine para gönderen milyonlarca Müslüman olduğu göz önünde bulundurulduğunda, para nakit gönderildiği, bilgisayar kullanılmadığı, kontrol edilebilecek belge bulunmadığı ve alıcı da verici de takma adlar kullanabildiği için bu tür para alışverişlerini yakalamak ve izlerini sürmek olanaksızdır. İletişim içinde buldukları bir çözüm yolu vardır. Buna göre teröristlerin mesajları 3 haneli şifreler halinde elektronik mektup ya da telefon mesajı olarak dünyanın bir ucundan diğer ucuna gönderilebiliyordu. Yalnızca elinde 300 farklı üçlü şifrenin bulunduğu deşifre listesine sahip olan alıcı mesajın ne anlama geldiğini anlayabilirdi. Ama bu yöntem ancak kısa talimatlar ya da uyarılar söz konusu olduğunda işe yarar. Bazen daha uzun ve daha ayrıntılı bir metnin de dünyanın bir ucundan bir ucuna yolculuk etmesi gerekir. Hep acelesi olan batıdır, doğu ise sabırlıdır. Eğer uzun sürecekse uzun sürecektir. Raşa o gece demir alıp Gvador'a doğru yola çıktı. Karaçili sadık bir kurye SMS yoluyla sahile çağrılmıştı. Motosikletiyle gelmiş olan adam mektubu alarak kuzey yönünde Pakistan'ı boydan boya geçerek küçük ama fanatik bir kent olan Miramşah'a gitti. Daha önce kararlaştırılmış olan bir çayikhanede Güney Vaziristan dağlarına kadar gitmesine izin verilecek kadar güven duyulan başka bir adamla buluştu ve mektup bir kez daha el değiştirdi. Yanıt da aynı yoldan geri gitti. Yanıtın yerine ulaşması tam 10 gün sürdü. Ama doktor hatta bu süreyi Basra Körfezi'nde geçirmedi. Önce Kahire'ye, oradan da batıya, Fas'a uçtu. Orada birkaç görüşmede bulunup ekibe katılacak 4 yeni eleman seçti. Hala gözetim altında bulunmadığından bu yolculuğu hiçbir radar tarafından kaydedilmedi. Güzellik dağıtılırken Bay Wai Wing Lee'nin ortalıkta olmadığı kesindi. Kısa boylu ve tıknazdı, bir kurbağayı andırıyordu. Omuzlarının üzerine futbol topunu andıran bir baş oturtulmuştu. Yüzü çiçek hastalığından kalma izlerle doluydu ama işini iyi yapıyordu. Zamboanga yarımadasındaki gözlerden uzak nehir ağzına ekibiyle birlikte Java Star'dan 2 gün önce varmıştı. Guangdong yeraltı dünyasında önemli bir rol oynadıkları Çin'den buraya gelirlerken can sıkıcı pasaport ve vize sorunlarıyla uğraşmaları gerekmemişti. Kaptanına yüklü bir rüşvet yedirdikleri yük gemisine binmişler, böylece Jojo adasına gitmişlerdi. Buradan da Filipinler'deki bir nehir ağzından 2 hızlı bot onları almaya gelmişti. Bay Wei, ev sahibi Bay Lampong ile kendisini tavsiye etmiş olan o bölgenin Abu Sayyaf şefini selamlamış, bir düzine adamının kalacağı yerleri kolaçan etmiş, ücretinin %50'sini tahsil etmiş ve atölyeleri görmek istediğini belirtmişti. Atölyeleri titizce inceledikten sonra oksijen ve asetilen şişeleri sayıp hoşnutluğunu dile getirdi. Sonra Liverpool'dan gönderilmiş olan fotoğrafları incelemeye başladı. Java Star içeriye getirildiğinde o ne yapılması gerektiğine çoktan karar vermişti bile ve hiç zaman kaybetmeden işe koyuldu. Gemileri değiştirmek onun uzmanlık alanıydı ve Güneydoğu Asya denizlerinde sahte ad ve belgelerle seyreden yük gemilerinden %50'sinin görünüşlerinin de sahte olması Bay Wei'nin eseriydi. 2 haftaya gereksinimi olacağını söylemiş olmasına karşın ona 3 haftalık bir süre tanımışlardı. Bu süre içerisinde Java Star Countess of Richmond'a dönüşecekti. Bay Wei bunu bilmiyordu. Bilmesi de gerekmiyordu zaten. İncelediği fotoğraflarda geminin adı silinmişti. Bay Wei ad ve belgelerle ilgilenmiyordu. Onu ilgilendiren dış görünüştü. Java Star'ın bazı parçaları kesilerek kısaltılacak, bazıları ise de kesilerek tamamen çıkarılacaktı. Yine bazı parçaları kaynaklanmış çelikle yeniden biçimlendirilecekti. Ama her şeyden önemlisi 3 çift halinde köprüden kıç bölümüne kadar yerleştirilecek çelikten 6 adet uzun açık deniz konteyneri eklenecekti. Ama bunlar gerçek konteynerler olmayacaktı. Üzerlerindeki Hapag-Lloyd yazısına kadar dört bir yanından ve yukarıdan bakıldığında gerçekten farksız olacak, yakından bakıldığında da hiçbir kuşku uyandırmayacaklardı. Aslında iç kısımda konteynerleri birbirinden ayıran duvarlar olmayacaktı. Yerinden çıkarılabilir menteşeli bir kapağı olacak ve köprünün bulunduğu yerden böyle bir şey olduğunu bilmeyenlerce asla bulunamayacak, gizli bir kapıyla girilebilinecek uzun bir galeri olacaktı. Boyama işlerini Bay Wei ile ekibi yapmayacaktı. Bunu Filipinli teröristler yapacak ve geminin adı Bay Wei gittikten sonra yazılacaktı. Kaynak makinelerini devreye soktuğu gün Countess of Richmond Süveyş kanalından geçiyordu. Ali Aziz el-Hattab villaya geri döndüğünde artık farklı biriydi. Tutsağının kelepçelerinin çözülmesini buyurduktan sonra onu öğle yemeğine davet etti. Gözleri coşkuyla ışıldıyordu. Şeyh ile şahsen bağlantıya geçtim diye kedi gibi mırıldadı. Görünüşe göre bundan dolayı büyük bir onur duyuyordu. Yanıt ona yazılı gelmemişti. Dağlardan gelen ulak mesajı sözlü olarak iletmiş, kendisi de bunu son sözcüğüne dek ezberlemişti. Bu da El-Kaide'nin üst mercilerinde sıkça uygulanan bir yöntemdi. Ulak Basra körfezine kadar getirilmişti ve Raş'a demir attığında mesajı Doktor Hattab'a sözcüğü sözcüğüne tekrarlamıştı. Son bir formalite kaldı diye belirtti. Üzerindeki diş taşın eteğini baldırına kadar kaldırır mısınız? Martin söyleneni yaptı. Hattab'ın hangi bilim dalında eğitim gördüğü konusunda hiçbir fikri yoktu. Bildiği tek şey adamın doktor ünvanına sahip olduğuydu. İnşallah tıp doktoru değildi. Kuvvetli yara izini büyük bir titizlikle inceledi. Tam olması gerektiği yerdeydi. Son derece saygı duyduğu bir adam tarafından 19 yıl önce Jaji mağarasına atılmış 6 dikiş. Sağ ol dostum. Şeyh sana şahsen selamlarını iletti. Ne kadar olağanüstü bir onur. O ve doktor, genç savaşçıyı ve o gün konuşulanları çok iyi anımsıyorlar. Büyük şeytana öldürücü darbeyi vuracak olan ve kulelerin yok edilmesini bile gölgede bırakacak olan gizli göreve seni de dahil etme yetkisini verdi bana. Allah'a canını teklif ettin, teklifin kabul edildi. Anlı şanlı bir şekilde can verecek ve gerçek bir şehit olacaksın. Senin ve diğer şehitlerin adlarını binlerce yıl sonra bile anmaya devam edecekler. Doktor Hattab'ın boşa kaybedilen 3 haftadan sonra daha fazla zaman kaybetmeye niyeti yoktu. El-Kaide'nin sahillerdeki tüm kaynakları harekete geçirildi. Bir erkek berberi gelerek Martin'in birbirine girmiş uzun saçlarını keserek batılı bir tarz verdi. Sakallarını da tıraş edecekti ama Martin itiraz etti. Müslüman ve Afgan olarak sakalından fedakarlık etmek istemiyordu. Hattab sakalın iyice kısaltılarak çenede sivri sakal olarak kalmasına izin verebileceğini ama sakalın asla daha uzun kalamayacağını belirtti. Süleyman pasaport fotoğrafları çekti ve aradan 24 saat geçmeden masanın üzerine kusursuz ve eksiksiz bir pasaport bıraktı. Bu pasaporta göre pasaportun sahibi batı yandaşı Bahreynli bir gemi mühendisiydi. Bir terzi gelerek Martin'in ölçülerini aldı. Bir dahaki gelişinde yanında bir çift ayakkabı, çorap, gömlek, kravat ve koyu gri bir takım elbiseyle eşyalarını koyması için küçük bir bavul vardı. Yolcular ertesi sabah yola koyulacaklardı. Abu Dhabi ile olan Süleyman bütün yol boyunca Afgan'a eşlik edecekti. Diğer 2 kişi ise yöre halkından devşirilmiş ve vazgeçilir nitelikte olan 2 kas gücüydü. Villa görevini tamamlamıştı. Kısa süre içerisinde temizlenecek ve boşaltılacaktı. Doktor Hattab daha önce yola çıkacağı için son bir defa Martin'le konuşmak istedi. Sana gıpta ediyorum Afgan. Bunun ölçüsünü tahmin bile edemezsin. Allah adına çarpıştın, kanın aktı, acılar çektin ve onun uğruna kafirlerin hakaretlerine tahammül ettin. Şimdi de onun için öleceksin. Keşke sana hiç değilse eşlik edebilseydim. Cennete benden önce gideceksin. Bana orada bir yer ayır, inşallah. Bu sözlerden sonra villadan ayrıldı. Kiralık arabasını her zaman birkaç yüz metre uzaklıkta 2 sokak ötede park ediyordu. Villadan dışarıya adım attığında her zamanki gibi ayakkabısını bağlamak için yere çömeldi. Bu şekilde fark ettirmeden caddeyi kolaçan edebiliyordu. 200 metre kadar ileride bir türlü çalışmayan motosikletini çalıştırmaya çalışan genç bir kız dışında kimseyi göremedi. Kız buralıydı. Üzerinde saçlarını ve yüzünün yarısını örten jilbah vardı. Yine de hatta bir kadının motorlu taşıt kullanmasının yakışıksız olduğunu düşündü. Arkasını döndü ve arabasına doğru yürüdü. Tekleyen motosikletin sahibi kız öne doğru eğilerek öndeki direksiyona asılı duran sepetin içine konuştu. Kusursuz İngilizcesi bunu Cheltenham Kızlar Koleji'nde öğrenmiş olduğunu düşündürüyordu. ''Firavun faresi bir, harekete geçti.'' dedi. Kipling'in deyimiyle büyük oyuna ya da CIA'den James Jesus Angleton'ın tanımlamasıyla duman ve aynalardan ibaret dünyaya dahil olan herkes bir görüşte birleşir. Bu da en büyük düşmanın ÖHA olduğudur. Pek çok gizli operasyon hiç kuşkusuz ihanet ya da akıllı karşı casusluktan çok önceden hesaplanamayan acemilikler yüzünden başarısızlığa uğramıştır. Az kalsın kazaya operasyonu da bu nedenden dolayı sona erecekti. Hem de herkes bu yeni işbirliği havasına fazlaca kapılıp yardımcı olmaya çalıştığı için. Birleşik Arap Emirlikleri ve Arap Denizi üzerindeki iki Predator tarafından çekilen fotoğraflar, Tomb Raid'den ne anlama geldiklerini tam olarak bilindiği Edsel'e ve İngilizlerin rutin bir hava gözlemi isteğinde bulunmuş olduklarının düşünüldüğü Tampa, Florida'daki Birleşik Devletler Ordusu'na bağlı CENTCOM'a aktarılıyordu. Martin dışarıda soğukta olduğunu bilen kişi sayısının 12'yi geçmemesi konusunda ısrar etmişti ve bu sayı henüz 10'du ve bu 10 kişiden hiçbiri Tampa'da değildi. Predator'ların Arap emirlikleri üzerinde çektikleri resimlerde çok sayıda Arap, Arap olmayan araba, taksi, liman ve ev bulunuyordu. Bu kadar çok insanın kimliğinin tek tek araştırılması olanaksızdı. Ancak Rasha adlı Arap yelkenlisiyle kaptanı tanınıyordu ve limanda demirliyken onu ziyaret eden herkes önemli olabilirdi. Ne var ki tekneye neredeyse sayılamayacak kadar çok kişi inip biniyordu. Tekneye yük getirenler ya da yük indirenler, yakıt ikmali yapanlar, gıda temin edenler. Güverteyi yıkayan ummanlı tayfa yoldan gelip geçenlerle sohbet ediyordu. Turistler akın akın tik ağacından yapılmış bu geleneksel ticaret gemilerini görmeye geliyorlardı. Beyaz diş daş giymiş, beyaz örtülü, sinek kaydı tıraşlı genç bir Arap, Faysal bin Selim'le sohbet eden çok kişiden yalnızca bir tanesiydi. Edsel'in operasyon merkezinde El-Kaide yandaşı olduğu bilinen ya da olması muhtemel kişilere ait binlerce fotoğraf vardı ve dönüşümlü olarak uçan Predator'lar tarafından aktarılan fotoğraflardaki yüzler elektronik olarak bunlarla karşılaştırılıyordu. Doktor El-Hattab'ın fotoğrafı kırmızı uyarı ışıklarının yanmasına neden olmadı çünkü kimliği bilinmiyordu. Bu nedenle Edsel onu dikkate almadı. Böyle şeyler her zaman olabilirdi. Rasha'yı ziyaret eden ince uzun Arap Tampa'da da alarmları devreye geçirmedi. Ne var ki ordu nezaket olsun diye fotoğrafları Maryland Fort Meade'deki NSA'ya ve Washington'daki casus uydularından bilgi toplayıp bunları değerlendiren Uluslararası Gözleme Ofisi'ne gönderdi. NSA bu fotoğrafları işbirliği içerisinde bulunduğu İngiliz makamlarına, Cheltenham'daki iletişim merkezine, onlar da titizce inceledikleri halde El-Hattab'ı gözden kaçırdıkları bu fotoğrafları MIS adıyla bilinen İngiliz Güvenlik Servisi'nin parlamentonun hemen arkasındaki merkezi Times House'a iletti. Burada üstlerinin dikkatini çekmek isteyen genç bir görevli Rasha'yı ziyaret eden herkesin yüzünü tek tek veri bankasındaki yüzlerle karşılaştırdı. Fotoğraflardaki kişilerin kimliğinin yarı karanlıkta ellerinde büyüteçlerle kumlu fotoğraflar üzerine eğilmiş yetenekli ajanlarca ortaya çıkarılmaya çalışıldığı dönemler çok da eskiye dayanmamaktadır. Burada yanıtlanması gereken iki temel soru vardır. Fotoğraftaki adam, kadın kim? Onu daha önce hiç gördük mü? Bu yalnızlık dolu bir maceraydı ve bir yüz bilimcisinin fotoğraftaki yüzü 5 yıl önce Vietnamlı diplomatlar için Delhi'de verilen bir kokteylde görmüş olduğunu hatırlayacak ve bu nedenle fotoğraftaki adamın KGB ajanı olduğu sonucuna varacak, 6. hissi edinmesi yıllar süren zahmetli bir uğraşı gerektiriyordu. Sonra bilgisayar çağı başladı ve insan yüzünü 600'ü aşkın parçaya ayırıp kaydeden bir program geliştirildi. Bu ölçümlerle dünya üzerindeki her yüzün kime ait olduğu ortaya çıkarılabilir. Belki göz bebeklerinin arasındaki mikronuna kadar kesin mesafedir ya da kaşlarla burun ucu arasındaki burnun 7 noktada ölçülen genişliğidir. Yalnızca dudaklar için bile 22 farklı ölçüm bulunmaktadır. Sonra bir de kulaklar. Ah şu kulaklar, yüz analistleri kulaklara bayılırlar. Her bir kıvrım, her bir eğim, her bir kırışıklık, her kulak memesi farklıdır. Aynı insanın sağ ve sol kulakları da özdeş değildir. Estetik cerrahlar bunu görmezden gelirler. Ancak yetenekli bir yüz analistine iki kulağın iyi görüldüğü bir fotoğraf verildiğinde bu kulakların kime ait olduğunu yanılgıya düşmeden söyleyecektir. Bilgisayarın veri bankası Edsel'de kayıtlı olan fotoğraf listesinden çok daha kapsamlıydı. Bu listede politik görüşleri belirsiz olan suçluların da resimleri bulunuyordu. Çünkü bu tür suçlular yeterince para aldıklarında hiç çekinmeden teröristlere hizmet edebiliyorlardı. Veri bankasında yasal ya da yasal olmayan, sonradan Müslüman olmuş ya da olmamış göçmenlerin de fotoğrafları bulunuyordu. Bunun yanı sıra gösterilere katılmış, pankart açarak ya da slogan atarak yürüyüş yaparak gizli kameraların önünden geçmiş binlerce kişinin fotoğrafı vardı. Ve Veri Bankası yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmıyordu. Kısacası Veri Bankası'nda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon fotoğraf bulunuyordu. Bilgisayar Russia'nın kaptanıyla konuşan adamın yüzünü parçalara ayırdı. Eğimli bakış açısına adamın Abu Dhabi havaalanından kalkmış olan bir uçağa bakmak için başını kaldırdığı fotoğrafla bütünledi. Ve 600 farklı ölçüm yaptıktan sonra Veri Bankası'ndaki yüzlerle karşılaştırmaya başladı. Çok hızlı bir bilgisayar olmasına karşın bir sonuca varması yine de bir saat sürdü. Ama sonunda onu bulmayı başardı. Bu yüz 11 Eylül olayından hemen sonra bir camide toplanan ve konuşmacının söyledikleri karşısında zafer çığlıkları atan bir kalabalığın arasında yer alıyordu. Konuşmacı Ebul Katada adıyla tanınan İngiltere'de yaşayan fanatik bir El-Kaide taraftarıydı ve 2001 yılının o Eylül gününde hitap ettiği kalabalık El-Muhajirun adlı cihat yanlısı radikal bir grubun üyeleriydi. Genç görevli üniversite öğrencisinin ekranda beliren fotoğrafını basarak şefinin yanına gitti. Fotoğraf oradan yukarıya MI5'in muhteşem kadın şefi Eliza Manning'in Buller'a iletildi. Genç görevlinin El-Kaide'nin İngiltere şefini keşfetmiş olduğunu o sırada henüz kimse bilmiyordu. Biraz zaman aldı ama bir süre sonra ekranda verilere uyan ikinci bir fotoğraf belirdi. Bu fotoğraf aynı adamı bir Amerikan üniversitesinde akademik törenle doktora titri alırken gösteriyordu. Adamın adı Ali Aziz El-Hattab'dı. Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nde çalışan İngilizleşmiş bir akademisyendi. Otoritelerin elde ettikleri bilgilere göre karşılarında ya gerçek kimliğini saklamakta son derece başarılı bir terörist ya da öğrencilik yılları sırasında radikal politikayla uğraşmış bir mankafa bulunuyordu. İkinci kategoride yer alan bütün insanları tutuklamaya kalksanız polisten çok mahkum olurdu. Kesin olan bir şey varsa o da caminin önünde görüntülendiği o günden sonra radikallerin yanına bir daha hiç uğramamış olduğuydu. Öte yandan günün birinde aklı başına gelmiş bir mankafayı Abu Dhabi'de Russia'nın kaptanıyla konuşurken de göremezdiniz. Demek ki birinci kategoriye dahildi. Tersi kanıtlanana dek o görev zamanının gelmesini pasif olarak bekleyen bir El-Kaide teröristiydi. Gizli soruşturmalar sonucunda adamın İngiltere'ye döndüğü ve yeniden Aston'daki laboratuvar çalışmalarının başına geçmiş olduğu öğrenildi. Soru şuydu, adamı hemen tutuklamak mı iyi olurdu, izlemeye devam etmek mi? Sorun havadan çekilmiş gizli fotoğrafların tutuklanması için kullanılamayacak olmasıydı. Bu nedenle kaça mal olursa olsun akademisyenin sürekli gözetim altına tutulmasına karar verildi. Doktor Hattab'ın bir hafta sonra Basra Körfezi'ne gitmek üzere uçakta yer ayırtması üzerine bu konuda şüpheler dağıldı. Ve SRR, Özel Teşhis Birliği, Special Reconnaissance Regiment devreye geçirildi. İngiltere uzun yıllardır dünyanın en iyi iz sürme birimlerinden birisine sahipti. Daha önceleri bu birim 14. Haber Alma Birliği ya da Detachment ya da daha da kısa The Det olarak bilinirdi. Mike Martin 1988 yılında Kuzey İrlanda'da bu birimde görev yapmıştı. Aşırı gizlilik içerisinde çalışan bu birim, SAS ve SBS'nin aksine aşırı sert savaşçılardan oluşmamaktadır. Bu birimdekilerin yeteneği fark ettirmeden ve büyük beceriyle dinleme aygıtları yerleştirmek, uzak mesafeden fotoğraflar çekmek, dinlemek ve izlemekti. Kuzey İrlandalı IRA'ya karşı son derece başarılı çalışmaya devam ediyordu. SAS pek çok defa The Det'in sağladığı bilgiler sayesinde terörist saldırı birimlerini tuzağa düşürerek elimine etmeyi başarmıştır. Diğer birimlerden farklı olarak The Det sıklıkla kadın ajan görevlendirirdi. İzleme görevlerinde kadınlar çok daha zararsız görünürler ve kimsenin onlardan korkusu olmaz. Oysa sağladıkları bilgiler onlardan korkulması için yeterince önemli bir nedendir. 2005 yılında İngiliz hükümeti The Det'i büyütmeye ve yükseltmeye karar vererek SRR'ye dönüştürdü. Kuruluşu onuruna birliğe komuta eden general dahil olmak üzere herkesin ancak belden aşağı fotoğraflarını çekilebildiği bir geçit töreni düzenlendi. Genel merkezinin yeri gizlidir. Zaten büyük gizlilik içerisinde çalışan SAS ile SBS'nin yanında SRR adeta görünmezdir. Ancak Dam Eliza onlardan destek istedi ve istediğini elde etti. Doktor Hattab Londra Heathrow Havaalanı'nda Dubai uçağına binerken 300 yolcunun arasına 6 SRR üyesi de karışmıştı. Bunlardan biri Kuveytli'nin arka sırasına yerleşmiş olan genç bir muhasebeciydi. Bu sadece bir gölgeleme operasyonu olduğundan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı özel kuvvetten yardım istememek için hiçbir neden yoktu. Dünya Ticaret Merkezi bombacısı Mervan el-Şeyhi'nin BAE'den geldiği anlaşıldığından ve dahası Beyaz Saray'ın Katar'daki El Cezire televizyon istasyonunu bombalama eğiliminde olduğu haberi sızdığından beri en başta özel kuvvetin merkezinin bulunduğu Dubai olmak üzere BAE İslami radikaller konusunda son derece hassas davranmaya başlamıştı. Böylece uçak indiğinde iki kiralık araba ve iki kiralık motosiklet SRR ekibi için hazır bekliyordu. Yanında yalnızca küçük bir çanta olduğundan Doktor Hattab'ın uçaktan iner inmez havalimanından ayrılacağını düşünüyorlardı. Ancak bu konuda boşuna endişelenmişlerdi. O küçük bir Japon arabası kiralarken pozisyon almak için yeterince zamanları oldu. Önce onu havaalanından Russia'nın Gvador'dan döndükten sonra demir atmış olduğu limana dek izlediler. Bu defa geminin yanına yaklaşmayıp Bin Selim onu görene kadar yaklaşık 100 metre ötede arabasının yanında durup bekledi. Birkaç dakika sonra Russia'nın güvertesinin altından kimsenin tanımadığı genç bir adam çıktı. Kalabalığı yararak kuvvetlinin yanına gitti ve kulağına bir şey fısıldadı. Bu Vaziristan dağlarındaki adamın yanıtıydı. El Hattab adamın söylediklerini şaşkınlıkla karşıladı. Sahil yolunun yoğun trafiğinde Acman ve Ummül Kayveyn'i geçip Resul Hayme'ye doğru ilerledi. Oraya vardığında Hilton Oteli'ne yerleşip üzerini değiştirdi. Bu onu izleyen ve SRR ekibine dahil olan 3 kadının da son derece işine geldi. Bu sayede onlar da çabucak kadınlar tuvaletine girip üzerlerine her şeyi gizleyen jilbabı giymek ve arabalarına dönmek için yeterince zaman bulmuş oldular. Doktor Hattab üzerinde diş taşı ile geri geldi ve arabasına binerek kent boyunca ilerlemeye başladı. Bunu yaparken olası takipçilerden kurtulmak amacıyla sık sık ani manevralar yaptıysa da bunda başarılı olamadı. Basra körfezi kadınlı erkekli sürücüler olan scooterlarla doluydu ve hepsinin de giysileri aynı olduğundan bütün sürücüler birbirine benzer. Görevi aldıkları ilk günden itibaren ekip elemanları her 7 emirliğin yol haritalarını dikkatle incelemişler, tüm ana yolları beyinlerine kazımışlardı. Böylece onu villaya kadar izlediler. Doktor Hattab suçsuz olabileceği ile ilgili son kuşkuları da atlatma manevralarıyla tam olarak yok etmeyi başarmıştı. Suçsuz bir adam böyle davranmazdı. Geceyi villada geçirmeyerek Hilton Oteli'ne geri döndü ve kadın SRR ajanı da onu izledi. Üç erkek ajan villayı gece boyu gözetleyebilecekleri tepelik bir alana yerleştiler. Ne var ki villaya giren çıkan olmadı. İkinci gün durum daha da farklıydı. Villaya ziyaretçiler gelmeye başlamıştı. Gözetleyicilerin bu ziyaretçilerin yeni bir pasaport ve giysiler getirdiğini bilmelerine olanak yoktu. Arabalarının plaka numaraları derhal kaydedildi. İçerinden bir tanesi daha sonra bulunup tutuklanacaktı. Üçüncü ziyaretçi berberdi ve onun da izi bulunacaktı. İkinci günün sonunda El Hattab son defa evden dışarıya çıktı. Bu, yolda biraz ötede scooter'ının başında durmuş Katie Sexton'ın arkadaşlarına hedef kişinin harekete geçtiğini bildirdiği andı. Kuveytli akademisyen yokluğunda dinleme aygıtlarının yerleştirilmiş olduğu Hilton Oteli'ndeki odasından ertesi sabah için Dubai'den Londra'ya gidecek uçakta kendisine bir yer ayırttı. Ekip Birmingham'a varana dek fark ettirmeden onu takip etti. MI5 müthiş bir iş başarmıştı ve bunun da farkındaydı. Durum son derece gizli kanallar üzerinden İngiliz gizli servisinden yalnızca 4 kişiye aktarıldı. Bunlardan biri Steve Hill'di. Predator'ın pozisyonu değiştirilerek Resul Hayme'nin çöle bakan semtlerinden birinde bulunan villanın üzerine getirildi. Londra'da sabahın erken saatleri, körfezde ise akşamüstüydü. Predator yalnızca eve giren temizlik ekibini ve baskın timini görebildi. Emirliklere bağlı özel kuvvetini hiç zaman kaybetmeden bir baskın timini göndermesini engellemek için çok geç kalınmıştı. Komutanları Dave De Forest adında eski bir İngiliz subayıydı. Yakın dostu olan Dubai'deki SIS temsilciliğinin başkanı onunla yıldırım hızıyla bağlantı kurmuş ve kimliği bilinmeyen, diş bileyen bir komşunun ispiyonlaması sonucunda müthiş bir balık yakalamak üzere oldukları haberi çabucak yayılmıştı. İki temizlikçi kadın hiçbir şey bilmiyorlardı. Bir temizlik şirketi tarafından gönderilmişlerdi. Paraları peşin olarak ödenmişti ve anahtarlar onlara gönderilmişti. Neyse ki işleri henüz bitmemişti. Süpürdükleri bir pislik yığınının içinde siyah saç ve sakal tutamları buldular. Bunun dışında burada kalan adamlar hakkında hiçbir iz bulamadılar. Komşular penceresiz bir minibüs görmüşlerdi ancak plaka numarasını kimse hatırlamıyordu. Çalıntı olduğu anlaşılan minibüs çok geçmeden bulundu. Ne var ki çok geç kalınmıştı. Terzi ile berberin sorguları daha verimli geçti. Bildikleri her şeyi anlatmakta hiç tereddüt etmediler. Ancak ellerinden evde bulunan 5 kişiyi tarif etmekten başka bir şey gelmedi. Hattab zaten biliniyordu. Adı yerel kuşkullar listesinde bulunan Süleyman'ın kimliğini vesikalık bir fotoğraf aracılığıyla ortaya çıkarmayı başardılar. İki emir eriyle ilgili ipuçları ise kimliklerinin anlaşılması konusunda hiçbir işe yaramadı. Körfez Arabı olan Terzi de berber de Acmanlıydı ve her ikisi de sıradan birer iş sahibiydi. Mükemmel Arapça konuşan De Forest özellikle 5. adam üzerinde yoğunlaşmıştı. SIS temsilciliğinin şefi de yanında duruyordu. Odada bulunan hiç kimsenin Afgan konusunda bir bilgisi yoktu. Yaptıkları tek şey evde bulunan kişilerin tariflerini alıp bilgileri Londra'ya aktarmaktı. Herhangi bir pasaport hakkında da bir şey bilmiyorlardı. Çünkü bu işte Süleyman tek başına ilgilenmişti. Uzun siyah saçlı ve sakallı iri yarı bir adamdan söz ettiklerinde Londra'dakilerin neden çıldırma aşamasına geldikleri konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Onun hakkında verebildikleri tek bilgi saç ve sakal tıraşı olduğu ve üzerinde muhtemelen gri renkli moher bir takım elbise bulunduğuydu. Berber ve terziden elde edilen bu son bilgiler Steve Hill, Marek Gumiyeni ve Edsel'deki ekibin büyük bir coşkuya kapılmasına yol açmıştı. Araplar adamlarına onur konuğu muamelesinde bulunmuşlardı ve görünüşe göre onu bir yolculuğa hazırlamışlardı. Cesedi Basra Körfezi'nin herhangi bir yerinde fayansların üzerinde yatmıyordu. Edsel'de bulunan Michael McDonald's ile Gordon Phillips sevinmesine sevinmişlerdi ama kafaları soru işaretleriyle doluydu. Ajanlarının bütün sınavlardan başarıyla geçtiğini ve gerçek bir cihadi olarak kabul edildiğini artık biliyorlardı. Ancak Stingray hakkında bir şey bulabilmiş miydi acaba? Bütün bu harekatın tek amacı bu değil miydi? Şimdi nereye gidiyordu? Onunla bağlantı kurabilecekler miydi? Ne var ki ajanlarıyla konuşmaya başarabilselerdi bile onlara yardımcı olamazdı. O da hiçbir şey bilmiyordu. Ve Countess of Richmond'ın Singapur'da jaguarları indirmek üzere olduğunu da kimse bilmiyordu.